Bu eser Altın Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesi'nce seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Daisy sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin yararlanması dışında kullanımı yasaktır.
Bireyi Tanıma Teknikleri. Profesör Doktor İbrahim Ethem Özgüven. 1. Kaset 1. Yüz. Psikolojik Danışma, Rehberlik ve Eğitim Merkezi Yayınları. Ankara 1998. Altı Nokta Kayıt Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. Okuyan Şule Tüzül. İbrahim Ethem Özgüven, Öğretmen Okulu'ndan ve Gazi Eğitim Enstitüsü Pedagoji Bölümünden mezun oldu. Amerika'da George Peabody TC'den Psikoloji Lisansı, Columbia TC'den Ölçme Tekniğinde Uzmanlık, Hacettepe Üniversitesi'nden Psikolojik Danışma ve Rehberlik alanında doktora dereceleri aldı. İbrahim Ethem Özgüven, İlkokul Öğretmenliği Milli Eğitim Bakanlığı Test ve Araştırma Bürosu'nda Uzmanlık ve Ölçme Bölümü Başkanlığı, Gazi Enstitüsü Pedagoji Bölümü Ölçme, Araştırma ve İstatistik Dersleri Öğretmenliği yaptı. Sorumlu kişi olarak İstanbul ve Bolu Deneme Okulları projelerini, Anadolu Liseleri, Fen Liseleri, Yatılı Okullar, Eğitim Enstitüleri ve Üniversitelerin, bazı özel okul ve kurumların öğrenci ve personel seçme projelerini Milli Eğitim Bakanlığı 1962 İlkokul Programını Değerlendirme Projesini yürüttü. Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Kültürel İlişkiler ve UNESCO Eğitim Komisyonlarında çalıştı. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlıkları danışmanlığı yaptı. Amerika'da, Princeton'da, Educational Testing Service'de bir yıl çalıştı. Connecticut Üniversitesi'nde psikolojik testler ve istatistik dersleri verdi. YÖK Dünya Bankası Teknik Eğitim Projesi'nde danışman olarak 3 yıl çalıştı ve İngiltere'de bu konuda da hizmet içi eğitim gördü. 30 yıldır Hacettepe Üniversitesi'nde Psikolojik Danışma ve Rehberlik bölümünde çalışmaktadır. İbrahim Ethem Özgüven 1975 yılında doçent, 1980 yılında da profesör oldu. Üniversite içinde Anabilim Dalı Başkanlığı, Bölüm Başkanlığı, Fakülte Kurulu, Yönetim Kurulu üyelikleri, Dekan Yardımcılığı, Dekan ve Senato üyeliği gibi hizmetlerde bulundu. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalı Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora programlarında psikolojik testler, ölçme tekniği, araştırma tekniği, test geliştirme, bireyi tanıma teknikleri ve test dışı teknikler gibi dersler okutmuş ve tez danışmanlığı yapmıştır. Kendisi 1997 yılında emekli olmuştur. Halen PDRM'nin sorumlusu olarak aktif mesleki çalışmalarını sürdürmektedir. Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği'nin kurucusu ve Psikoloji Derneği'nin üyesi olan İbrahim Ethem Özgüven, araştırma raporu, kitap, makale, psikolojik test ve envanterler olarak yaklaşık 145 kadar yayın yapmıştır. Evli ve iki çocuk sahibi olan Özgüven, İngilizce ve Fransızca bilmektedir. Ön söz. Bireyi tanıma iki yönlü bir kavramdır. Bireyin kendisini tanıması ya da bir başkasının bireyi tanıması çabalarını ifade eder. Bireyin kendisini tanıması boyutu kökeni oldukça eskilere giden bir kavramdır. Sokrat'ın kendini bil, Hazreti Muhammed'in oku bildirgeleri insanların kendilerini tanımalarına yönelik işaretler sayılabilir. Bireyin okuyarak kendini tanıması zamanımızda da yararlanılan biblioterapi yönteminin esasını oluşturmaktadır. Falcılığın ötesinde verilere bağlı olarak bir başkasının bireyi tanıması ise bilim, gözlem tekniklerinin kullanılmasıyla başlamıştır. Sağlık, eğitim, psikoloji, psikolojik danışma ve sosyal hizmet gibi çeşitli yönlerden bireye yardımı esas alan meslek alanlarının çeşitlenmesi, gelişmesi ve talebin artması ile de bir başkasının bireyi tanımasına yönelik bireyi tanıma tekniklerinde önemli gelişmeler olmuştur. Aslında günümüzde bireyi tanıma teknikleri adı altında ele alınan teknikler her iki amaca hem bireyin kendisini tanımasına ve hem de bir başkasının bireyi tanımasına hizmet etmektedir. Bireyi tanıma ve çeşitli nitelikler yönünden bireyler arasında var olan bireysel farkları ayırt etmeye yarayan çeşitli yaklaşımlar araç ve teknikler 20. asrın girişinden başlayarak eğitim, sağlık, psikoloji alanlarındaki gelişmelere paralel olarak hızlı bir artış göstermiştir. Ülkemizde üniversitelerin, bilim ve araştırma kurumlarının çoğalması, hizmet ve çalışmalarda bilimsel kavram ve yöntemlere ağırlık verilmesi, veri toplama aracı olarak birey hakkında bilgi toplama ve teknik yaklaşımlara olan önemi de artırmıştır. Özellikle üniversitelerin lisansüstü, yüksek lisans ve doktora programlarının çeşitlenmesi ve sayıca artmış olması, tez çalışmalarında ve verilerin analizlerinde bilgisayar olanaklarından yararlanılmasının yaygın hale gelmesi de bireyi tanıma tekniklerinin artmasında ve tekniklerin kullanılmasında önemli katkılar getirmiştir. Bireyi Tanıma Teknikleri kitabı, insanı ve insan davranışlarını konu olarak alan tüm bilim alanı ve özellikle üniversitelerin eğitim, psikoloji, psikolojik danışma, psikiyatri, ölçme ve değerlendirme, program geliştirme, sınıf öğretmenliği, çocuk gelişimi ve eğitimi, yönetim, özel eğitim, mesleki ve teknik eğitim, sosyal hizmet, iletişim, halkla ilişkiler ve diğer ilgili bölümlerde lisans düzeyinde okutulabilecek bir ders kitabı olarak hazırlanmıştır. Kitap, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Anabilim Dalındaki 30 yıllık hizmet süresinde okuttuğum bireyi tanıma teknikleri, test dışı teknikler, psikolojik testler, ölçme tekniği, test geliştirme derslerinin ve seminerlerin bir ürünü olarak ortaya çıkmış, yerli ve yabancı pek çok kaynaktan da yararlanılmıştır. Kitabın yazıldığı ortam olarak başta eşim ve meslektaşım Türkan, çocuklarım Mehmet Ali, Mustafa, gelinlerim Yonca ve Derya ile, torunlarım Can ve Deniz'in başarılı ve uyumlu halleriyle bana yazmam için uygun, destekleyici ve huzurlu bir ortam sağladıklarını, bu konuda şükran, takdir ve sevgi dolu olduğumu özellikle belirtmeliyim. Bireyi Tanıma Teknikleri kitabının hazırlanmasında, kitabın müsveddelerini büyük bir sabır ve dikkatle bilgisayarda yazan, birkaç kez düzelten ve düzenlenmesini yapan Aydın ve Filiz Şenoğlu'nun katkıları büyük olmuştur. Kendilerine özellikle teşekkür ederim. Yazılmış metinlerin okunup düzeltilmesindeki katkıları için Profesör Doktor Gülter Ozkaya, Doçent Doktor Yasemin Akman, Doçent Doktor Binnur Yeşilyaprak, Doçent Doktor Fidan Korkut, Yardımcı Doçent Doktor İbrahim Yıldırım, Yardımcı Doçent Doktor Filiz Bilge, Doktor Gonca Kızıltan, Doktor Mesut Baş, Doktor Aytaç Aslan'a ve Hakan Gündoğdu'ya, ilginç kapak düzenini hazırlayan Orhan Binboğa'ya ve kitabın basımını titizlikle gerçekleştiren sistem offset sahiplerine ve teknik personeline ayrı ayrı teşekkür ederim. Arkadaşlarım, meslektaşlarım ve okuyucular, kitap hakkındaki olumlu ve olumsuz tepki ve değerlendirmelerini lütfedip yazarlarsa çok mutlu olacağımı ifade etmek isterim. Eser genelde eğitim, sağlık, psikoloji ve psikolojik danışma ve rehberlik alanına ve ülke çapında uygulanmaya başlanan 8 yıllık zorunlu ilköğretim çalışmalarına bir katkı getirirse yazarı en büyük mutluluğa erecektir. İbrahim Ethem Özgüven. Bölüm 1. Birey ve bireysellik. Psikolog, sosyolog, antropolog, biyolog, fizyolog gibi çeşitli bilim dallarına ilişkin uzmanlar bireyi konu olarak alırlar ve insanı çeşitli yönlerden betimler ve anlatırlar. Bilim adamlarının insan hakkında elde ettiği bilgiler insan davranışlarını anlamayı, yorumlamayı, açıklamayı ve bireyin hangi koşullarda nasıl davranacağını yordamayı amaçlar. Bireyleri tanıma çerçevesinde insan davranışlarını inceleyen en önemli bilim dallarından biri psikolojidir. İnsan davranışlarının biyolojik, fizyolojik, sosyal ve kültürel temelleri vardır. Gözlenen bir davranış aynı düzeyde olmasa bile bu temel etmenlerin hepsinden ve diğer bazı faktörler tarafından etkilenmektedir. Bireye üç aşamalı bakış. Bireye canlı, insan, kültürlenmiş bir kişi olarak bakıldığında bireylerin incelenmesinde insana bir biyolojik ve fizyolojik nitelikleri olan bir canlı, iki canlı varlıklar içinde kendi sınıfına özgü belirgin özellikleri olan bir kişi, üç farklı kültürlerde yetişmiş belirli değerlere sahip bir birey olarak üç aşama içinde incelenmesi ve değerlendirilmesi gerekli olmaktadır. 1. bir canlı organizma olarak birey. Birey, biyolojik ve fizyolojik nitelikleri yönünden incelendiğinde tüm canlılar için ortak bazı temel özelliklerin olduğu görülmektedir. A. Organizma sözcüğü sistem bütünlüğü içinde organize olmuş anlamına gelir. Bütün organizmalar protoplazmadan yapılmıştır. Protoplazma canlının fiziki temelidir. B. Bütün organizmalar dış ve iç uyarıcılar tarafından uyartılabilir ve uyarıldığı zaman tepki gösterirler. Canlılar uyarıcı tepki bağıntısı içinde yaşamlarını sürdürürler. Uyartılabilirlik özelliğinin bir yönü olarak organizmalar dış dünyada olup bitenleri uyarıcı ve tepki bağıntısının sonuçlarını, izlenimlerini ve değişmeleri kaydetme gücüne sahiptirler. Çeşitli duyu alma mekanizmaları ve organları canlılarda bu kayıt işlerini görürler. C. Canlıların hepsinin temel fizyolojik görevleri vardır. Canlılar yaşamlarını sürdürebilmek için besinleri alırlar, sindirirler, gerekli maddeleri vücutta dolaştırırlar ve işe yaramayan maddeleri dışarı atarlar. Organizmanın fizyolojik işleyişi yönünden bir amüp ve bir insan benzer işlevlere sahiptirler. D. Organizmaların ataları vardır. Evolüasyon kuramı çerçevesinde her canlı kendi cinsini üretir. Bütün canlılar kendi atalarına benzer canlılar meydana getirirler. Bir türdeki bütün organizmalar benzer protoplazma birimlerinden meydana gelmişlerdir. E. Organizmalar büyüme ve gelişme gücüne sahiptirler. Hücre büyümesi veya hücre bölünmesi yolu ile bir süreç içinde zamanla gelişirler ve olgunlaşırlar. Her organizmanın bireysel olarak farklı bir geçmişi ve gelişim öyküsü vardır. F. Organizmalar iç koşulları yönünden kararlı olma eğilimindedirler. Canlının iç koşulları yönünden dengeli olma eğilimine homeostasis denir. İç koşulları dengeli tutma gereksiniminde olan organizma, bozulan dengeyi yeniden sağlamaya yönelik davranışlarda bulunur ve denge sağlanınca rahatlığa kavuşur. Örneğin acıkan bir organizmanın dengesi bozulmuştur. Organizma besin araştırıcı davranışlara girişir, besin alınca denge sağlanır ve canlı rahatlığa, homeostasis'e ulaşır. G. Organizmalar biyolojik bir sisteme sahiptirler. Sistemin organları ayrı ayrı birer parça gibi görülseler bile bu parçalar girişik ve karmaşık bir düzen içinde belirli işlevleri gerçekleştirmek üzere bir bütünlük gösterirler. Herhangi bir organda gözlenen olumsuzluklar bütün organizmayı etkileyebilir. Bireyleri betimlemek ve yordamak. Canlının niteliklerini tanımanın amacı, farklı nitelikleriyle bireyi betimlemek ve hangi koşullarda ne şekilde davranacağını yordamaktır. Organizma amip ya da terliksi hayvan gibi basit yapıda bir canlıysa betimlemek oldukça kolay olacaktır. Eğer insan gibi karmaşık bir organizmaysa betimlemek ve davranışlarını yordamak işi oldukça zordur. 2. Bir insan olarak birey. Canlı varlıklar içinde insan memeli hayvanların insanlar sınıfındandır. Bir organizma olarak insanın diğer canlılarla olan biyolojik ve fizyolojik nitelikteki ortak özelliklerine ek olarak insanın kendi neslinden gelen önemli ve farklı nitelikleri bulunmaktadır. A. İnsanlar sembolik bir dile sahiptir. Dil insanların düşündüklerini ve duyduklarını birbirlerine iletmek için geliştirdikleri sözcük ve işaretlerden oluşan bir iletişim ve etkileşim aracıdır. Sesler, işaretler ve yazmadan meydana gelen dili öğrenme gücü insanın benzer canlılar arasında farklılaşmasını ve gelişmesini sağlamıştır. Dil, kültür ve medeniyetin nesilden nesle geçmesini, farklı düşünüşlerin etkileşimini, düşünmenin gelişmesini ve çoğulcu düşünmeyi sağlamıştır. Hayvanların da bazı iletişim araçları olmakla birlikte insan dili hayvanlarda mevcut olan dile göre çok gelişmiştir. Arılardaki iletişimi inceleyen von Fritsch, 1950, arılardan biri kovandan uzakta zengin bir besin kaynağı bulduğu zaman kovana gelip karmaşık bir dans yaptığını, sonra da diğer arıların hiç güçlük çekmeden besin kaynağının yerini bulduklarını gözlemiştir. Arıların besin kaynağının yakınlık ve uzaklığını ise yakında olduğunda hızlı ve uzakta olduğunda daha ağır dans ederek belirttiklerini bulmuştur. B. İnsanlar muhakeme gücüne sahiptir. Muhakeme bir çeşit soyut düşünme gücüdür. soyut sembollerin kullanılmasını, geçmiş yaşantılardan yararlanmayı, içinde bulunulan durum ve çevreye uymayı ve bilinenlerin ötesinde yeni hipotezler kurabilme güç ve becerilerini kapsar. Hayvanlar daha çok içgüdüleriyle davranırlar. Muhakeme düzeyleri insanlarınki kadar güçlü değildir. Hayvanlarda düşünme. Düşünmenin bir temel niteliği yaşantı ile ilgili izlenimleri, yaşantıya neden olan uyarıcı obje ortada yokken onu zihinde tutmak ve tepkide bulunabilmektir. Düşünmenin bu boyutu basit şekilde hayvanlarda da gözlenebilmektedir. Fransızca kaynaklı bir sözcük olarak sapma, dolambaçlı yol anlamına gelen ve hayvanlarda detour davranışı denilen bir davranış bunu basit olarak açıklayabilir. Örneğin köpek gördüğü bir kemiği bahçe çitini aşamadığı için alamayınca yaşantının geçtiği yerden ayrılarak öteki tarafları dolaşıp kapıdan girerek kemiğe ulaşmasını başarmaktadır. Özellikle maymunlar üzerinde yaptığı araştırmalarla bilinen Köhler, 1925, maymunların boş kutuları üst üste koyarak veya kamışları iç içe sokarak tavandaki muzları alabildiklerini gözlemiştir. C. İnsanlar birikik bir kültüre sahiptirler. Kültür ister sosyal davranış biçimleri şeklinde olsun ve ister materyal ve maddi nitelikte olsun insanlar atalarından kalan ve kendi yaşam dönemlerine ilişkin davranış, değer, tutum, araç ve malzemeleri içeren bir kültürü birikik olarak yeni nesillere aktarmaktadır. Bir kültüre sahip olmak ve onu geliştirmek insanlara özgü bir niteliktir. Hayvanlarda mevcut olanı daha da geliştirerek sonraki nesillere aktarma anlamında böyle birikik bir kültür yoktur. 3. Her insan farklı bir kültürün ürünüdür. Kültürler insan toplumları tarafından üretilir, birbirlerinden farklıdır ve koşulların değişmesine paralel olarak sürekli değişme gösterirler. Her insan belirli bir kültürün kendi kültürünün insanıdır ve onun niteliklerinden etkilenir. İnsan doğduğu zaman dil, konuşma, duygular, düşünceler, yaşam biçimiyle kendisini belirli bir kültürün içinde bulur. Çevredeki insanların meydana getirdiği bu kültür, toplumun değerler sistemi o ülkede yaşayan insanların yaşantılarından ve yaşam tecrübelerinden doğmakta, nesilden nesle aktarılarak yıllar boyu birikmiş bir ürün halinde sonraki nesillere gelmektedir. Toplumdaki kişileri içinde yaşanılan bu kültür şekillendirir ve gelişmekte olan bireyler toplumun kültürünü eğitim, din, aile gibi toplum kurumları içinde kendi yaşantıları ile öğrenirler. Bu nedenle farklı kültürler içinde yaşayan bireylerin nitelikleri birbirinden farklı olur. Belirli bir kültürün insanları benzer inançlara sahiptirler, aynı şeylerden hoşlanırlar ya da hoşlanmazlar. Benzer değerler sistemine sahiptirler, benzer alışkanlıklar, ülkeler ve tavırlar geliştirirler. Bu nedenle bir kişinin içinde bulunduğu kültürün nitelikleri bilinirse, belirli durumlarda kişinin olası davranışlarının ne olacağı hakkında yordamalar yapmak mümkün olabilmektedir. Bu da bireyi tanıma yönünden büyük önem taşır. Kültürler birbirinden farklıdır. Her kültür, o kültüre özgü belirli niteliklerden oluşur. Kültürleri birbirinden farklılaştıran temel kurumlardan biri, aile ve aile bireylerine verilen roller, tanınan hak ve sorumluluklardır. Aile bireylerinden beklenen roller kültürden kültüre farklılık göstermektedir. Bu konuda Mead, 1935, İn, Takambuli kabilesinde yaptığı araştırmalarda, ailenin erkek üyesine dans, müzik, merasimlerde giyilen maske yapma konularında becerili olmak gibi artistik görevler, roller verildiğini gözlemiştir. Erkekler oymacılık, resim, boyama gibi artistik konularda gösterdikleri başarıyla değerlendirilmekte ve toplumda bu yönden statü sağlamaktadırlar. Aynı ailedeki hanım ise evin işleriyle uğraşmak, çocuklara bakmak, bahçe işlerini yapmak, balık avlamak ve vakit olunca diğer kabilelere satmak üzere eşyalar yapmak gibi ailenin geçimi ve ekonomik yaşamdan sorumlu olmaktadır. Bir Türk erkeği Takambuli kabilesinde yaşaması gerekse görülüyor ki, ülkemizde kendisinden beklenmeyen farklı rolleri öğrenmek zorunda olacak, ailede otorite sembolü olarak hanımın rol aldığı, ailenin geçiminden sorumlu olduğu anaerkil bir toplumun değerler sistemine uyması, aile içinde ve toplumda statü kazanması için artistik beceriler kazanması gerekecektir. kültürler değişir. Bireyler kendi anası, babası ya da dedesinin davranış ve değerleriyle kendisinin değer ve davranışlarını karşılaştırdığı zaman kültürü oluşturan niteliklerin değiştiğini fark edecektir. Bu gözlemler 2 veya 3 nesil içinde yakın çevrede olan değişmelerdir. Daha uzun zaman süresi içinde olan değişmeler ise belki çeşit ve derece bakımından çok daha kapsamlı ve büyük ölçülerde olacaktır. İnsan düşüncesinin ürünü olan medeniyetin ve tekniğin ilerlemesiyle ortaya çıkan yeni araç ve makineler, kültürün materyalistik yönünü, yaşam koşullarını hızla değiştirmekte ve bu değişme ve yenilikler insanların yaşam biçimini de etkilemektedir. Koşulların değişmesine bağlı olarak insanların davranışları, alışkanlıkları ve yaşam biçimini de değiştirmektedir. Ancak teknolojide olan değişiklikler daha hızlı, inanç, tavır, alışkanlıklarda ve kişinin değerler sisteminde olan değişmeler ise daha yavaş olmaktadır. Teknoloji ile toplum değerlerinin değişmesinde gözlenen hız farkıyla toplumdaki insanların yeni teknolojik ürünlere sahip olup olamama yönünden olan farklar toplumda bazı uyumsuz durum ve sorunlara da neden olmaktadırlar. Bireysel farklar. İnsan bir dişi yumurta hücresinin bir sperma tarafından döllendiği andan başlayarak ölüme kadar sürekli olarak içinde bulunduğu çevre ile etkileşim içindedir. Bu karşılıklı etkileşim içinde bireyin davranışları, psikolojik bir etkileşim süreci içinde kişi A. kendini kalıtımına, B. çevresindeki uyarıcıların kalitesi ve kişiye olan etkilerine bağlı olarak şekillenmekte ve bireysel davranış farkları ortaya çıkmaktadır. İnsan davranışının dostça, düşmanca, iyimser, karamsar, zihince, yüksek, düşük, saldırgan, çekingen, uyumlu, uyumsuz, içe veya dışa dönük olması gibi bireye ilişkin niteliklerin oluşması ve şekillenmesinde bireyin kendi kalıtımsal nitelikleriyle yaşadığı çevrenin özellikleri etkili olmaktadır. Eğer zihinsel, bedensel, davranışsal gibi çeşitli yönlerden bireyler birbirlerinin aynısı olsaydı, bireylerin çeşitli özelliklerini ölçmek gereksiz olacaktı. Bireylerin çeşitli yönleriyle birbirlerinden farklı ve değişken olmaları gerçeği, bireysel farkları ölçen araçlar geliştirmeyi gerekli kılmıştır. Bireyler arasındaki farklar hem nicelik ve hem de nitelik farklarıdır. Bireysel farklara ilişkin görüşler.